Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün biraz yurt dışına çıkacağız. Aslına bakarsanız yurt dışına çıkacağız ve yine bizden izler takip edeceğiz. Yurt dışındaki Osmanlı prenseslerini konuşacağız. Magazin malzemesi gibi değerlendirilebilir ama çok inanılmaz hayat hikayeleri var. Bir onlara bakacağız. Bir de hakikaten o günün dünyası içinde doğudan parlayan yıldız diye ifade edilmiş. Ve hani bir şimdiki Hollywood yıldızları diyoruz ya.
Evet.
Hollywood yıldızlarına taş çıkartan güzellikte prenseslerden bahsediyoruz.
Evet. Şimdi bazılarını yadırgamasına sebebiyet verebilir. Prenses tabiri Osmanlılar için kullanılabilir mi? Evet. Universal bir kelime kullandık burada. Aslında Osmanlılar'da padişahların ve şehzadelerin kızlarına sultan denir. Hı hı. Ama şimdi biz mesela yurt dışında Osmanlı sultanları desek, insanlar padişahı anlarlar. Hı hı. Çünkü sultan tek başına kullanıldığı zaman padişah anlaşılıyor. Aslında sultan efendi deniyor. Sultan efendi deyince herkes anlar ki padişahın veya şehzadenin kızıdır. Bu tabirleri insanlar bugün aşina olmadığı için biz böyle dedik. Padişah kızları deseydik bu sefer şehzade kızları işin dışında kalırdı. Yani buradaki prensesten kastımız bu. Şey jargonuna göre, soyluluk jargonuna, aristokrasi jargonuna göre hükümdarın oğullarına prens, kızlarına prenses denir. Bütün dünyada bu böyledir.
Melike ve melik.
Yok, emire ve emir.
Emire ve
melik,
emir.
Melik kral, melike kraliçe. Emir prens, mesela emiril gal diyor mesela Araplar. Galler prensi, emirul gal demek. Galler prensi, prens Charles. Şimdi prens tabiri emir karşılığıdır. Emir ve emire, emire. Şimdi biz tabii bunu kullanmıyoruz. Osmanlılarda melik ve melike kelimesi var. Emir ve emire kelimesi var. Ama Avrupa'daki kral, kraliçe, prens, prensesi karşılamak için kullanılmamışlar bunlar. Onun için bizim şeyimize aşina değil. Tarihi jargonumuza aşinalık değil. Şehzade ve sultan dendiği zaman padişah ve şehzade çocukları anlaşılıyor. Ama Avrupalılar yazdığı zaman Osmanlı hanedanına dair bakıyorsunuz hep Osmanlı prensesleri diyor. Osmanlı prensesleri. Tabii prenses kelimesinde ayrı bir büyü, ayrı bir cazibe de var. Yani masallarda prensesler hep güzel, tatlı, sevimli, saf, çaresiz ama bazen mutlu, ekseri mutlu
evet,
sona.
Evet, başına gelirse gelsin.
Bazen acı sona, çok nadirde acı sona gelen, acı sona geldiği zaman insanları ağlatan, mutlu son geldiği zaman öyle bir figürdür. Tarihte prenses dendiği zaman bu akla gelir. Halbuki 80 yaşına da gelse bir hükümdarın kızı prensestir. Hı hı. Ama prenses dendiği zaman akla gelen
hep genç, güzel.
Genç, güzel prenseslerdir. İkincisi, diyeceksiniz ki Osmanlı prenseslerinin yani sultan efendilerin yurt dışında ne işi var? Yani yurt dışına gitmenin, gelmenin hiç adet olmadığı, yani turist olarak bile gidilmediği, ancak elçilik sebebiyle gidilir. İki, ticaret sebebiyle gidilir. Üç, askeri sebeplerle gidilir. Çok nadir de evliya çeleği gibi ama o da aslında resmi vazifelerle
gitmiştir. Bir tür görevli, evet.
Evet, yani evliya çeleği ben bir dünyayı gezeyim dememiş. Hep bir vazifesi var onun orada. Orası çok gözden kaçırılır. Bu şimdi yurt dışındaki prenseslerin iki devresi var. Bir Osmanlı Devleti zamanında yurt dışındaki prensesler, bir de Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra. İkisi birbirinden farklı.
Sürgünle beraber sürgün. Yurt dışına çıkanlar.
Osmanlı Devleti'nin devamı müddetince yurt dışındaki Osmanlı prensesi dediğimiz zaman biz başka devletlere gelin olan prensesleri anlıyoruz. Hangi devletler onlar? Anadolu beylikleri. Karamanoğullarına, Akkoyunlulara, efendim İsfendiyar Beyliğine gelin olmuş Osmanlı prensesleri var. Ekserisi Karamanoğullarına gelin olmuştur ama diğer Anadolu beyliklerinde de böyle kızlar var. Bunlar tabii siyasi evliliklerdir. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'nun her yerinde ileri ufaklı devletler kuruldu. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Devleti'ydi. Stratejik emniyeti ve devletin başındakilerin mümtaz şahsiyetleri sebebiyle Osmanlı Devleti hepsinin önüne geçti. Adeta Selçuklu Devleti'nin varisi oldu. Ama öbür devletler de varlıklarını bir müddet devam ettirdiler. 100-150-200 sene varlıklarını devam ettirdiler. 200 seneden fazla devam ettiren var. Ramazanoğulları gibi, Dülkadiroğulları gibi. Şimdi bu devletlerin Osmanlı Devleti'yle münasebetleri şeker renk. Umumiyette iyi, bazen kötü ama onun dışında şüpheli hep. Yani tedbirli ve temkinliler birbirlerine karşı. Şimdi bunlar Uçbey'i Osmanlı Devleti'nin bir anda böyle büyümesini ve hepsinin önüne geçmesini hazmedemiyorlar tabii olarak. Kendileri de birer devlet, kendileri de birer hükümet, kendileri de iyi kötü Selçuklu mirasını paylaşmışlar. Ama ortada bir gerçek var. Hiçbirisi Osmanlı'nın vizyonuna sahip değiller ve onun misyonunu devam ettirebilecek potansiyele sahip değiller. Bu sebeple aradan husumet eksik olmuyor. Husumeti gidermenin en iyi yollarından bir tanesi tarihte evliliktir. Evet. Çünkü evlilik insanları birbirine yakıştırır, yaklaştırır. Husumetleri mümkün mertebe tamamen giderir demiyorum ama ortadan kaldırır. Bu sebeple Osmanlı hanedanı Anadolu beyliklerinin kız vermiş, Anadolu beyliklerinden de kız almış. Sadece Anadolu beyliklerinden değil, Balkan prensliklerinden, Bizans'tan da kız almışlar. Tabii ki İslamiyet izin vermediği için kız vermemişler. Hı-hı. Ama kız almışlar. Bu evliliklerin tamamı siyasi evliliktir. Yani...
Ama bu evliliklerden çocuklar dünyaya geldi.
Tabii tabii çocuklar dünyaya geldi. Dayıları padişah, Osmanlı padişahı olan çocuklar dünyaya geldi. Yavuz Sultan Selim'in dedesi Dülkadiroğlu Bey'iydi mesela. Yani bunlar...
Ya da dedesi Tekfur olan.
Tabii var. Değil mi? İmparator olan var.
İmparator olan.
İmparator olan var. Murat Hüdavendigar'ın ve kardeşimiz Orhan Gazi'nin üç hanımı var. Biri Tekfur kızı, Murat Hüdavendigar'ın annesi Nilüfer Hatun. Diğer ikisi imparator kızı. Biri Andronikos'un kızı, biri Kantakuzenos'un kızı. Her birinden birer oğlan var. Şehzadeler. Yani o şehzadeler tahta çıksalardı, yani Murat Hüdavendigar da ağabeyi Süleyman Paşa gibi bir av kazasında veya harpte ölseydi daha evvel gençliğinde, bunlar tahta çıkacaklardı. Osmanlı tahtında dedesi, annesinin babası Bizans imparatoru olan bir şehzade, bir sultan olacaktı. Sultan. Mümkün bu. Mümkün. Avrupa'da bu çok biliyorsunuz aslında bir şey.
Ama o tarafı hep göz ardı etmişler. Yani artık ben aynı zamanda orada da bir hak sahibiyim ya da
yok,
ben
evet.
Bu taraftan işte bir imparator olarak hayatıma devam etmeliyim dememiş.
Dememişler.
Biri...
Ama eğer talih beklendiği gibi gitmeseydi, bu imparator torunu tahta geçseydi ve Bizans'ta bir karışıklık çıksaydı, bir dakika benim dedemin tahtı burası, benim de hakkım var deyip müdahale
ama ayrı bir dinden izin verirler miydi böyle bir müdahaleye?
Valla siyasi hadiselerde pek izin aranmıyor biliyorsunuz. Yani güçlü kimse...
Yani bir Müslüman Bizans tahtına oturabilir miydi o zaman?
Tabii ki oturamaz. Yani bir eşyanın tabiatı Bizans imparatorunun ortada. Ama böyle bir yazılı kanun yok. Oldu bitti. Yani ben imparatorun torunu değil miyim? Evet torunuyum. Dayılarım öldüler. Dedemin tahtına ben oturuyorum. Ne diyorsunuz, var mı bileceğiniz dediği zaman tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip oturduğu
peki
gibi.
Peki adet midir mesela Bizans'ta da yani kız tarafından?
Hayır. Hayır ama
çünkü
Bizans'ta
eskiden de
ama Bizans'ta doğru düz bir veraset kaidesi yok ki. Roma'da öteden beri imparatorlar, yani muntazam bir aile yok. 3-5 imparator bir aileden. Ondan sonra bir darbe oluyor, başka bir aile geçiyor.
Ama
bir...
kadının yani no. Mesela diyelim ki torunu
kadından geçmiyor, evet. Geçmiyor. Ama kadınların imparator olduğu vakidir. Bilhassa
ama
Doğu Roma'da.
Evlendiği için,
evet, evlendiği
kocası
için.
Sebebiyle.
Evet. Onun veya babası olduğu için ama onun çocuğu, yani anası Bizans prensesi olan biri taht iddia etmemiş. Bunu iddia eden bir tek Rus çarı olmuş. Rus çarı bir İvan demiş ki benim annem son Bizans imparatorunun kız kardeşinin, erkek kardeşinin kızıdır. Dolayısıyla benim annemin dayısı amcasının tahtıdır. Biz Bizans tahtı üzerinde hak sahibiyiz. Zaten Rusya'nın bayrağı da çift kartal, Bizans kartalına benzer. Böyle bir iddia o zamanlar uzun zaman iddia edildi. Tamam. Ve Rusya'nın İstanbul üzerindeki emellerinin meşruluk temeli olarak kullanıldı bu. Yani biz hak sahibiyiz. Yani son tahtta biz hak sahibiz. Türkler değiller. Onlar gasip. Milletler arası münasebetlerde evet güç rol oynar ama bu gücü destekleyecek kendinize meşruluk temelleri
bir
de
argümanınız
ararsınız.
Olması lazım.
Kenan Evren 12 Eylül'de o silahlı kuvvetler darbe yaptığı zaman Kenan Evren ne dedi? İçime hizmet kanunu bize cumhuriyeti koruma vazifesi veriyor. Halbuki o vazifenin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Hı. Düşmanlara karşı, dış düşmanlara karşı korumaktır. Sen kendi kafana göre cumhuriyet tehlikede, partiler anlaşamıyorlar. O zaman ben iktidara el koyayım. Bu şekilde tefsir edilmez bu madde. Ama ben böyle tefsir ettim. Bak biz her şeyi kanuni yapıyoruz. Kanun bize bu salayeti veriyor dedi. Yani böyle şeye ihtiyacı yoktu.
Ama işte içeride bir kargaşa var. İçeride veya dışarıda biz cumhuriyeti
evet.
Koruyoruz.
O bir yorum. O bir yorum. Evet. Ama bütün dünyada ordunun vazifesi bellidir. Hiçbir zaman siyasete karışmak değildir. Ama Kenan Evren o silah benim elimde istediğimi yaparım var mı bir diyeceğiniz diyecek gücü olduğu halde kendisine bir meşruluk temeli aradı. Hı hı. Menderes'i devirenler Menderes'in anayasayı ihlal ettiği gerekçesine dayandılar ki
bir
doğru değildi.
Halka anlatırken.
Evet, ihlal ettiler anayasayı. Yani şey kurdular, tahkikat komisyonları kurdu. tahkikat komisyonu kuramaz. Anayasayı, halbuki anayasa gereği tahkikat komisyonları var. 1950'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi meclis hükümeti sistemi hala daha. Ve yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı değil. Yani her şey meclise bağlı. İstiklal mahkemeleri nasıl? Meclisin meclise bağlıydı, hakim bile değildi üyeleri. Siz o zaman bir şey demediniz. Şimdi ben tahkikat komisyonları kuruyorum dedi. Yani Menderes burada anayasayı ihlal etmedi. Ama kimin nasıl yorum yaptığı mühim. Ben darbe yaptım, seni devirdim. Şimdi seni yemek için ben bir şeyler üretmem lazım.
Meşrulaştırmam
evet,
lazım.
Evet, sen anayasayı ihlal ettin. Halk bu kadar detayına bakar mı? Halk bu kadar detayını anlar mı? Mühim değil. Yukarıdakilerin ne dediğimi. Abi anayasayı ihlal etmişler. Hmm. Onun gibi bir durum. Şimdi bizim mevzumuz aslında bu prensesler değil.
Değil, evet. Yani bizimki biraz daha yurt dışına gelin olan sürgünle giden ve sonrasında da o zor hayat şartları
evet,
içinde
yaşayanlar.
Yaşayan ve belki de evlilikleri bu zorlukları kırmak, değiştirmek için fırsata çevirenler. Kimilerinin hakikaten şansı çok yaver getirmiş. Evet. Ama kimileri prenses olmasına rağmen böyle bir evlilik gerçekleştirememiş ya da gerçekleştirse de umduğunu bulamamış.
Bulamamış, evet.
Çok hazin bir hayat yaşamış.
Evet.
Biz bugün ama biraz daha bu masallardaki gibi sonu güzel biter.
İşin tatlı olanına bakalım. Peki önce acı olanlarından biraz bahsedelim, sonra tatlıya dönelim. Sözümüz balla bitsin. Şimdi 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasıyla beraber Osmanlı Hanedanı'nın 7'den 70'e bütün efradı sürgün edildi. Vatandaşlıktan çıkarıldı, mallarına el konuldu ve sınır dışı edildi. 3 gün içinde hepsi sınır dışı edildi. Normalde daha fazla müddet olmasına rağmen. Kimler sınır dışı edildi? Şehzadeler ve sultanlar. Yani bir padişahın veya şehzadenin oğulları ve kızları sürgün edildi. Bunların hanımları ve beyleri sürgün edildi. Sultanların çocukları sürgün edildi. Bunlar aslında tahta hak iddia edemeyecek kimseler. Yani Türk İslam siyaset geleneğinde padişahın kızının çocukları tahta hak sahibi değildir. Bunları hanım sultan ve sultanzade derler. Evet, bir unvanları var. Hanedana mensup sayılıyorlar ama hanedan azası değiller bunlar. Hanedan azası olan sultanlar ve şehzadelerdir. Kanun sadece sultanları ve şehzadeleri sürmüyor. Onların çocuklarını ve eşlerini de sürüyordu. Böylece 200'e yakın kişi kanuna uğradı. Onların evlatlıkları, kayınpederleri, kayınbiraderleri derken sürgüne tabi olmayanlarla bu sayı 300'ü buldu. Şimdi burada şöyle bir sual hatıra geliyor. Çok kişi bana soruyor. Şehzadelerin sürgünü anlaşılabilir bir şey. Çünkü yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet ilan edilmiş. Osmanlı Devleti yıkılmış. Osmanlı Devleti'nin en meşru mümessili olan Osmanlı Hanedanı'dır. Herkes onları devletin haklı sahibi olarak görüyor. Ve Cumhuriyet'in ilanı ve bu hadiseler demokratik bir zeminde yapılmamış. Yani halk böyle istememiş. Yani referandum yapılmış. Halk biz saltanat istemiyoruz, Cumhuriyet istiyoruz dememiş. Yani Cumhuriyet'in arkasında bir halk desteği yok. O zaman rejim devamlı tehlikede demektir. Halk desteği olmayan bir rejim tehlikededir. O takdirde tehlikeli unsurları sizin yok etmeniz lazım.
Azaltmanız lazım.
Bunların başında Osmanlı Hanedanı geliyor. Ama hanedanın sadece erkekleri tahta hak sahibi, kızları. Yalnız şöyle bir durum var. Kızlar zengin. Birazdan bahsedeceğiz. Sultanlar kocalarından dolayı ve kendilerinden
kendi
dolayı.
Kendi hazineleri de var.
Var. Servetleri var. Hı-hı. Ve kocaları da umumiyette zenginler. Ama şehzadeler zengin değiller. Osmanlı geleneği budur. Şehzadeleri her zaman fazla zengin yapmaz. Yani maceralara girişmesinler, fazla hayal kurmasınlar diye. Sultanlar kalsaydı Türkiye'de o servetleriyle belki rejim aleyhinde faaliyet gösterebilirler diye onları da sürdüler.
Yani aslında parayı uzaklaştırmaya
çalıştılar. Çünkü tek parti rejiminin yani biraz İsmet İnönü için söylüyorum bunu. En mühim hususiyetlerinden bir tanesi servet düşmanlığıdır. İsmet İnönü servetin bir güç olduğunu çok iyi biliyordu. Bunun için Türkiye'de servet kaynaklarını tamamen devletin elinde toplamaya çalıştı. Ermenilerin sürgünü bunun için yapılmıştır. Mübadele bunun için yapılmıştır. Ve varlık vergisi bunun için çıkarılmıştır. Şirketlerin ellerindeki malların el konulup devletleştirilmesi, vapur işletmelerinden tutun madenlere kadar bunun için yapılmıştır. Hanedan bunun için sürülmüştür.
Halbuki ülkenin sınırları içindeki zenginlik kaynakları devlet için vergi kaynağıdır.
Doğru, doğru. Yani halk zenginse devlet zengindir. Mantık
budur. Ve de mutludur.
Mutludur.
Yani
zengindir.
Sonuçta para...
Para kazanır, için. Mutlu yaşar, devletle de barışıktır. Fakat işte İsmet İnönü gibiler komitacılardır. Bir kere biraz evvel de söylediğim gibi rejim emin değil. Yani cumhuriyetinde halk kurdu falan diyoruz ama doğru değil tabii ki. Cumhuriyeti, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve devrimlerin hiçbirisinin arkasında halk desteği yok. Ve ciddi bir halk reaksiyonu var. 60'a yakın isyan var. Ve hala ülkede cumhuriyet aleyhtarı ve saltanat taraftarı güçlü bir kitle var. Bunları ister istemez yeni rejim korkuyor, çekiniyor. Sebebi budur. Servet düşmanlığının sebebi budur. Servet bizim elimizde olursa karşı tarafın eline geçmez. Yeter ki biz başta kalalım. Halkın mutluluğu, zenginliği mühim değildir. Ama biliyorsunuz 1945'te bu iflas etti. Türkiye savaşa girmediği halde dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi oldu. Açlıktan insanlar öldüler 42-43 senesinde. Bunun üzerine Türkiye Amerikan yardımına muhtaç oldu. Bakın savaşa girmediği halde. Savaşa girenlere Amerika yardım etti. Yıkıldılar diye. Türkiye en az onlar kadar yıkılmıştı. Amerikan yardımına muhtaç oldu. Onun da güzel bir neticesi oldu. Demokrasiye geçmek zorunda kaldı İnönü. Yoksa geçmezdi.
Yani aslında o yardımın gelebilmesi için bazı şartları kabul etmek zorunda kaldı.
Evet. Bu bizim blokumuza yer alacaksınız ve demokrasiye geçeceksiniz. İnönü istemeyerek de olsa ya ben gene işimi yürütürüm göstermelik bir demokrasi olsun dedi. Tıpkı Atatürk zamanındaki serbest fırka gibi. Ama onun beklediği gibi olmadı. İktidarı kaybetti. Şimdi
peki herkes bu görüşteydi.
Hayır,
hiç kimse
ki
bu görüşün yanlış olduğunu, ülkenin gittikçe daha fakir hale geldiğini, insanların iş kuramadığını, iş yerleri açılmadığı için devletin iş yerlerinin insanların evine ekmek götürmeye yetmediğini görmedi.
Gördü ama 1940'larda bunu söyleyemezdiniz. 1940'lar demir yumrukla devletin idare edildiği, milli şefin İsmet İnönü'nün isminin Puntos'unun yandaki haberle aynı olduğu için gazetenin kapatıldığı zamanlar. Yani milli şefin haberini verirken aynı puntoyla yanında da işte filanca yerde zelzele oldu demiş. Halbuki milli şefin puntosunun büyük olması lazım. Aynı yaptığı için gazete süresiz kapatıldı. Kanun var, basın kanunu. Hükümet dilediği gazeteyi ve dergiyi süresiz kapatabilir. Hiçbir gerekçe söylemesine gerek yok. Yani hatta çok,
peki, çok
merak ederlermiş.
Başka bir konuya
niye
geçtik
kapattık?
Ama daha öncesinde istibdat var. İstediğimizi yazıp çizemiyoruz diyenler mi yaptı bunu?
İşte zaten çok şaşırtıcı olan odur Hülya Hanım. Sultan Abdülhamit zamanında evet bir istibdat vardı, doğru. Çünkü mutlak bir idare vardı. Sultan Abdülhamit kendince kurduğu dengeyi bozmasın diye içte ve dıştaki haberlere sansür getirmişti. Kontrolle çıkardı gazeteler, doğru. Ama bunun dışında hayat çok rahat yaşardı. Yani siyasete karışmayan insanlar çok mutlu yaşardı. En çok roman, hikaye, dergi onun zamanında çıkmış mesela. Ama siyasetle ilgilendiğiniz zaman sansür. Ama Sultan Abdülhamit ben demokrat, hürriyetçi, basın hürriyetini savunan bir insanım demiyordu. Ben mutlak bir monarkım. Bu haberler çıkmaz diyordu. Dine dokunmayacak, siyasete dokunmayacak, yabancı devletleri tahrik edecek olmayacak. Bu kriterler bunlar. Sansür biraz daha işi abartmış olabilir. Ama biz hürriyetçiyiz. Basın hürriyeti taraftarıyız. Demokrasi taraftarıyız diyenlerin meşrutiyet devrinde yani 1908'den sonra ve 1925'ten sonra aynı insanlar yani cumhuriyeti kuran kadro da Sultan Abdülhamit'e baskıcılığı yüzünden karşı çıkan kadro aynı insanlardı. Bunların 1925'te Takrir-i Sükür Kanunu'yla basın hürriyetini külliyen yasaklamaları ve bunu 1945 hatta 50'lere kadar devam etmesi çok enteresandır.
Kısa bir ara verelim sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Avrupa'daki, sadece Avrupa demeyelim, yurt dışındaki Osmanlı prenseslerini konuşuyoruz. Nasıl yurt dışına gönderildiklerini, aslında gönderilmeye gerek yokken, yani tahtta hak iddia edebilecek durumda değillerken, hem geleneksel olarak, hem İslami olarak, hem Türk, hem İslam adetlerine göre, ama yine de
hem Türk geleneğine göre
paraları, yani gücü parada gördükleri ve parada kadınlarda olduğu için hepsini beraber evet göndermişler.
Ve rejim kendine güvenmediği için hepsini gönderdiler.
Bu giden, nereye gittiler daha çok?
Bu giden prenseslerin bir kısmı Fransa'ya gittiler. Sebebi şu, bir tek Fransa onları kabul etti. Bir tek o pasaport verdi.
Bir de Fransızca biliyorlardı.
Fransa
galiba,
biliyorlardı. Daha önce hastalık ve vesaire sebeplerle Fransa'ya gitmişlerdi. Tanıyorlardı. Bir de halife Nice'deydi. Yani halifeye yakın olmak istediler. Yani halife ailenin reisi.
Toplar bizim.
Toplar
mi,
bizim. Bir kısmı Lübnan'a gittiler. Lübnan o zaman Fransız işgalindeydi.
Hangi tarafa gidenler daha şanslı oldu? Doğuya mı batıya?
Lübnan'a gidenler daha şanslı oldular. Mısır kabul et. Mesela bir de şimdi bana bazıları soruyor. Hocam hani neden niye hep Avrupa'ya gitmiş? İslam memleketleri yok ki o zaman. Irak İngilizlerin işgalinde. İngilizler kabul etmiyor hanedanı. Hani İngilizlerle anlaşmıştı hanedan. Kabul etmiyor. Padişah dahil hiç kimseye İngilizler kabul etmediler. Mesela padişah dedi ki Sultan Vahidettin ben Kıbrıs'ta oturayım. Hayır dediler. Filistin'de oturayım. Hayır dediler. Yani reddettiler. Suriye Fransız işgalindeydi. Lübnan ve Suriye. Fransızlar sürgünde hanedana en çok lütuf gösteren millet olmuştur. Hem pasaport verdi hepsine. Hı. Pasaportları yok.
Çünkü vatandaşlıkları yok.
Vatandaşlıkları evet. Yok. Gezemezler, hiçbir yere gidemezler. Mısır'a gitmek istediler, Mısır kabul etmedi. O da çünkü İngiliz kontrolünde. Paraları yok. Para transferine İngilizler müsaade etmiyor. Çünkü İngilizler Ankara ile anlaştılar. Ankara dedi ki bunlar orada zengin olmazsa aleyhinde şey yaparlar, faaliyet gösterirler. İngiltere bunlara verilen paraya tahdit getirdi. Mesela bir defada 10 İngiliz lirasından fazla verilemez. Düşünebiliyor musunuz?
Üstelik bu hani sadece kendi paraları değil, onlara
başkalarına yardımları kastediyorum. Mesela Sultan Vahidettin 10 bin lirası vardı bankada. Bütün parası 10 bin liraydı, 10 bin lira. Bu parayı defaten çekmesine izin vermedi İngiltere. Gıdım gıdım çekebilirsin. Bunları bilmez insanlar. Neyse.
Ölmeyecek kadar, aç kalmayacak kadar veriyor.
Mesela Haydarabad Nizamı dedi ki, ya bunlar Müslüman insanlar, ben bunlara yardım etmek istiyorum. İngiltere dedi ki en fazla 10 lira verebilirsin. Mısır prensleri biz yardım edelim, en fazla 10 lira verebilirsiniz. O da herkese değil, şehzadelere 10 lira verebilirsiniz. Sultanlara 5 lira, çocuklara 2 lira, yani bunu bir tahdit getirdi. Bu sultanların sonradan Mısır açıldı. Yani 36'da Fuat ölünce Faruk iyi bir adamdı. Hanedan buraya gelebilir dedi ve hanedanın büyük bir kısmı Mısır'a doldular. Niçin Mısır'a doldular? Çünkü Mısır hem Avrupa'yı bir yer, yaşamanın rahat ve kolay olduğu bir yer. Hı hı. Hem Osmanlı'yı tanıyan ve sevenlerin olduğu bir yer. Hem de Müslüman memleketi diye çokları Mısır'ı tercih ettiler. Ama Mısır'dan önce hanedanın büyük ekseriyeti Lübnan ve Fransa'da yaşadılar. İstisnaları çok azdır. Şimdi yurt dışına giden prensesler 3 grup.
Burada kapılarını açanlar da var. Gel işte burada kral ol.
Tabii
gel burada.
Bu arada tabii yani bazı ülkeler Irak yani. Gibi Arnavutluk gibi ülkeler taç teklif ettiler. Filistin mesela Mahmut Şevket Efendi'ye taç teklif etti. İngilizler kabul etti, Yahudiler kabul etti, Müslümanlar kabul etti. Fakat Filistin kurtuluş lideri olan Emin El Hüseyin'i müftü kabul etmedi. Kendi otoritesi sarsılmasın diye. Bugün Filistin'de yaşananların en mühim müsebbibi odur. Emin El Hüseyin'i. Kudüs müftüsünü kahraman diye ilan edilen Yasir Arafat'ın dayısıdır bu. O adam dedi ki Mahmut Şevket Efendi buraya hükümdar olursa benim gücüm kalmaz dedi. Ve el altından bu işi bozdu. Eğer o hükümdar olsaydı Arapların ve Yahudilerin müşterek olduğu başında da bir Osmanlı şehzadesinin bulunduğu bir devlet olacaktı. Her şey Kudüs. Muhtemelen çok başka olacaktı. Evet, Kudüs merkezi bir yer. Hı. Bunu biliyoruz. 40'lı yıllarda oldu bu. Yani daha İsrail kurulmadan önce. 46-47 yıllarında oldu. Ve İngilizler de kabul etti. Çünkü İngilizlerin kabul etmediği bir çözüm olmaz hiçbir yerde o zaman için. Hı hı. İngilizler de bunu kabul
zaten
ettiler.
Zaten onun elindeydi ve onlar çekilmek istiyorlardı. Çekilmek
istiyorlardı.
Bırakıp gideceklerdi.
Evet. O gelirse dedi burada patırtı olmaz.
Şehzade. Çünkü zaten tecrübesi var.
Tecrübesi vardı. Tabii adam Bahriye Zabiti'ydi. Yaşıydı. Çok da kaliteli bir insandı Mahmut Şevket Efendi. Bu bahis ahar. Prensesler 3 gruptu. Bir yaşlı sultanlar, yani Seniha Sultan, koltuk değnekleriyle geziyor, düşünebiliyor musunuz? Onu bile sürgün ettiler, 70 küsur yaşında. Cemile Sultan, yaşlı, Ayşe Sıdık, hep bunlar yaşlı prenses. Naile Sultan, Naime Sultan, yani hep 40'ın, 50'nin, 60'ın üzerindeler.
Şimdi onların evlerinin olduğu yerlerde, düğünler, işte dernekler, işte bu yemeler, içmeler,
Ortaköy, korula. Sıra, Kuruçeşme hep onların Zekiye Sultan, Naime Sultan, Naile Sultan, Fatma Sultan, Fehime Sultan, Naciye Sultan, yukarı kadar Saliha, Nazime, hepsi bugün düğünlerin olduğu yer. Veya işte Nazime Sultan'ın veya Saliha Sultan'ın bugün Güzel Sanatlar Mimar Sinan konservatuardır Fındıklı'da. Hep bunlar sultan şeyleridir, yerleridir. Sultanlar orada açlıktan ölürken bunlar buralarda yaşadılar. Fehime Sultan mesela, Fehime Sultan açlıktan, verem oldu, üzüntüden ve açlıktan. Bir hizmetçisi vardı zenci, sokaklarda dilenirdi. O dilenci bulduğu parayla bir çorba pişirirdi sultana. Sultan o halde Nis'te öldü. Fehime Sultan şimdi köprünün altında yalısı bir takım
milyon
dolarlık bir takım şeylere merkez, balolara, düğünlere merkez oluyor yani. Aynı şey Hatice Sultan için. Beyrut'ta ona buna mektup yazıp bana 3 kuruş verin, 5 kuruş verin. Kötürüm tekerlekli sandalyede kadıncağız. Burada Fatma Sultan, Hatice Sultan yalısı şeyin altında, Boğaz Köprüsü'nün altında.
Kadıncağızın eline burada bir düğünde dönen para geçmemiş.
Hayatta geçmedi. Şimdi Böyleyken bu yaşlılar burada çok büyük sıkıntı çektiler. Yani alışmışlar İstanbul hayatına. Burada nasıl yaşayacaklar? Bunların bir kısmı zengindi. Nail'e Sultan gibi. O Beyrut'a oturdu. Saliha Sultan gibi Kahire'ye oturdu. Ağaları, harem ağalarıyla, cariyeleriyle İstanbul'daki hayatı devam ettirdi. Çünkü kocalarının, onların yurt dışında paraları ve malları vardı. O kocaları sayesinde onlar eski hayatlarını devam etti. Hatta Dürrü Şehvar Sultan anlatmıştı. Nail'e Sultan'a giderdim. Aynı İstanbul'daki gibi. Ağa beni karşılıyor, harem ağası. Temennalar yapılıyor. Kıyafetler eski İstanbul. Sanki İstanbul'un küçük bir şeysi onun köşkünde yaşıyor.
Ama kendileri yaşamışlar. Diğerlerine yardımları olmuş mu?
Yardım işte edemiyorsunuz ki. Kolay bir şey değil. Yani sınır. Bir kere ayrı ülkelerdesiniz. Bir de para transferine izin vermiyor. Birbirini kollamışlar ama. Şimdi bahsedeceğim. İkinci grup prensesler genç yaştaki prensesler. Yani yeni evli Sabiha Sultanlar gibi veya evlilik çağında olanlar. Bunların işi çok zor olmuş. Bunlar çok sıkıntı çekmişler. Bir kere evlenecek olanlar kimle evlenecek? Ben bütün şehzadelerde onu gördüm. Kızım kiminle evlenecek? Yani bir Müslümanla evlenmesi lazım. Türk'le evlenmek için istiyoruz. Avrupa'da mümkün değil. Bir de kimse size yanaşmıyor. Düşmüş bir hanedanın kızlarını kim alır? Bu iki. Üçüncüsü çocuklar. Çocuklar bu işi önce bir oyun olarak görmüşler. Birin Sultan öyle demişti. Çok hoşuma gitti. Gezmeye gidiyoruz. Trene biniyoruz. Hiç gitmediğimiz yerlere gidiyoruz. Yalnız herkes ağlıyor. Hmm. Burnunu siliyor. Nezle olmuşlar diye düşündüm. Çocuk ne anlar sürgünden. Evet. Hadi gezmeye gidiyoruz. Onlar orada büyüdüler. Oranın kültürüyle büyüdüler. Mentaliteleri yaşamaya bakma açıları da farklı oldu. Onlar o kadar sıkıntı çekmedi. Ama ilk iki jenerasyon, birinci jenerasyon hasret. Yaşlıyız, buralarda ölürsek ne olacağız? 52'de kadınlara dönme izni çıkınca bunların hepsi döndüler İstanbul'a. Hepsi döndü. Ama hepsi tabii eski hayatı yaşayamadılar. Fatma Aliye Hanım Sultan İstiklal Caddesi'nde akşamleyin çöplerden şey toplayarak yaşadı. Ve öyle, yani bir kısmına yardım ettiler işte gelenlere. İmkanı olanlar o zaman devletin de kontrol edebildiği kadar.
Korkmuşlardı da yardım etmeye.
Yani o zamanki iş adamları, gazeteci işte Vehbi Bilimer, Şekerci Hacı Bekir, Enver Ören bunlar o zaman gelen kadınlara yardım ettiler imkanları kadar. Ama kimi bodrum daire katlarında, kimi gece kondularda, kimi böyle rutubetli odalarda ömürlerini tamamladı. Ama dediler ki biz burada ölelim, burada gömülelim, bu bize yeter dediler. Şimdi o genç kızların hayatı zor oldu. Bunlar da evli olanları geçinme zorluğu çektiler. Bekar olanları ne yapacaklar? Bunlar arasında tabii mesela Faruk Efendi Nis'ten Mısır'a geldi. Yazıyor ki kızlarım gelinlik çağa geldi. Onları iyi birer evlilik yapması için ben Mısır'a geldim. Ve beklediği gibi de oldu. Yani kızlarını en azından iyi birer evlilik yaptırdı. Yalnız ondan önce Dürrü Şehvar Sultan'dan bahsetmek lazım. Halifenin kızı. En popüler sultan o zaman o. Dürrü Şehvar. Hem güzel hem hanedan reisi olan Halife Abdülmecid Efendi'nin kızı. Popüler. Resmi bile var o zamanki ecnebi mecmualarda. Halife ile beraber kızı. O zaman 14 yaşında. Sürgüne gittiği zaman 1914 doğumlu 10 yaşında. 10 yaşında resimleri var. Şimdi hanedan hepsinin ekonomik durumu aynı değildi. Hepsinin talihi de aynı değildi. Şimdi talihi yaver gidenler ya bir yere işe girdiler. Ya bir soylunun himayesine kavuştular. Bir şekilde ölmeyecek kadar hatta böyle orta sınıf yaşayacak kadar bir hayatı yaşama imkanı buldular. Ama büyük bir kısmı ne bu imkana ne bu talihe sahip olabildi. Onlar büyük sıkıntılar çektiler. Mesela Sultan Abdülaziz'in torunu Gevheri Sultan vardı. Bu Gevheri Sultan aynı zamanda muazzam bir bestekardı. Kardeşleri genç delikanlılar. Sağda solda basit işler yapıyorlar. Mesela onun bazı mektupları var. Sabiha Sultan'a yazmış. Ablacığım diyor, üzerime giyecek geceliğimden başka elbisem yok. O kadar zor durumdayım. Hmm. Bana bir 20 lira gönderir misiniz? O da göndermiş ki tekrar mektubunda. Ne kadar hürmetle yalvarıyor. Gece gündüz anneme kavuşmak için dua ediyordum yani ölmek için. Sizin diye bu 20 liranız bana hayat ümidi verdi. Hmm. Bunun gibi emsalsiz mektuplar var. Zekiye Sultan, Sultan Abdülhamit'in kızı Fransa'da bir Ermeni'nin pansiyonunda kaldı. Ve Ermeni ondan para almadı acıdığı için.
Ermeni
para almadı. Naime Sultan Nis'te Ermeni bir eczacının ilaçlarını bedava yaptığından bahsederdi. Yani pek çok hanedan mensubuna Rumlardan, Ermenilerden, Fransızlardan, Ruslardan böyle yardımlar gelmiştir. Bu çok ibretli.
Evet.
Çok utanç vericidir bu millet için. Türk milleti için utanç verici bir şeydir. Yani siz kovuyorsunuz, Türk olduğu %100 olan, Müslümanların halifesi olan bir aileyi, tarihi şanlarla doludur. İslam, yani İslam tarihine benzeri bir aile yok. Bunların karılarına, kızlarına Rumlar, Ermeniler, Fransızlar, Ruslar yardım ediyorlar.
Evet, dilencilik yapmak zorunda kalıyorlar.
Bu utanç verici bir şeydir. Şimdi ama birkaç prenses bu kadar sıkıntı çekiyor. Şimdi onların da sıkıntısını söyleyeyim. Sıkıntıdan ne anlıyorsunuz? Dürüşevar Sultan 14-15 yaşına geldi. Çok uzun boylu. Gördüm ben, çok uzun boyluydu. Zayıf uzun boylu. Çok güzel. Kendine mahsus bir havası vardı. Kemerli burnu vardı mesela. Çok kemerli. Buna rağmen hoş bir kadındı, zarif bir kadındı. Hiç gülmez, çok vakarlı. Hatta İsmet İnönü bir baloda karşılaşmışlar. Elini uzatmış İsmet İnönü, arkasını dönmüş, gitmiş. Protesto etmiş İsmet İnönü'yü. Ama sonra İsmet İnönü ondan intikam aldı. Babası ölünce Türkiye'ye gömülme talebini reddetti. Reddetti. Yani
unutmamış.
Unutmadı. Diplomasiyi bilmiyordu sultan. Hatta hanedan nişanı boynundaymış. İsmet İnönü'nün karşısına gelince hanedan nişanının böyle şeyini tutup tuğralı kısmını böyle ondan oynamış. Yani hani şeye
göstermeye mi çalışmış?
Öyle bir kadındı yani. Allah rahmet eylesin. Haydarabad nizamı vardı. Osmancağ. Haydarabad Hindistan'ın zengin. Hindistan eskiden ufak iril ufaklı devletler. İngilizler orayı işgal edince bunların şeyine kadar dokunmadı. Sultanlıklarına. Dış şey onun elinde, iç onun eli, onların elinde. Haydarabad en zenginiydi. Çok zengin. Zaten Hindistan çok zengin bir yerdi o zaman. Şimdiki haline bakmayın. Haydarabad nizamı da dünyanın en zengin adamlarından birisiydi ve Müslümandı. İki tane oğlu vardı. Bu iki tane oğlunu Osmanlı hanedanının birer kızla evlenmek istedi. İstedi. Niçin istediği hala münakaşalıdır. Bazılarına göre halifeliği almak istiyordu. Böyle bir akrabalık kurarsa bunu kullanırım dedi. Veya böyle bir akrabalıkla İslam dünyasına kendisine prestij hasıl etmek istedi. Veya İngilizlere karşı bir bunu şey olarak, atraksiyon olarak kullanmak istedi. Fakat bence bunların hiçbirisi doğru değil. Çünkü Nizam'ın öyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Nizam iyi bir
adamdı. Yardım
etmek. Yardım etmek
soylu
istedi.
Bir aileden.
Soylu bir aile. Bir de şimdi Hindistan nere, Osmanlı hanedanı nere? Yani Osmancağ'ın hanedanı 150-200 senelik basit bir Hintli ailesine kadar zengin olursa oğlum. Karşımızda 600 ve daha ötesi olan bir hanedan var. Yani her cihette Türk İslam kültürünün numunesi olan bir kadın karşınızda. Ve çok güzel.
Evet.
Nizam'ın oğulları da maalesef. Yani güzellik, çirkin bile denemeyecek kişilerdi maalesef. Bir kere şeyden çok kısalardı Dürüşehvar Sultan'dan. Ve ahlaken de mazbut değillerdi. İşin en kötüsü. Hanedanın en güzel iki kızı. Dürüşehvar birine. Sultan 5. Murad'ın torunu Nilüfer Hanım Sultan da öbürüne nişanlandı. Niçin nişanlandılar? Normalde evlenecekleri biri değil onlar. Yani en azından fiziki olarak bir değil. Yani beğenmez onu kız yani. Mümkün değil.
Ama?
Aç kalmamak için.
Çaresizlik.
Çaresizlikten. Ve büyük bir fedakarlık bu. Yani ailesini kurtarabilmek için, hem de geniş olarak ailesini, sadece anne babası değil. Bütün aileyi kurtarabilmek için kendilerini feda etmiş. Çok büyük bir soyluluk. Çok büyük bir soyluluk misalidir. Bir mesuliyettir. O sebeple Dürüşehvar ve Nilüfer benim gözümde çok yüksek iki şahsiyettir. Evlendiler şaşalı bir düğünle. Nizam toplu bir para verdi halifeye, bunu hanedana dağıt diye. Ayrıca halifeye maaş bağladı, karısına maaş bağladı. Yani yakın çevreye
maaş. Oraya gelmeleri mümkün olmadı
değil,
mı?
Değil, oraya gelmeleri
izin mümkün.
İngiltere izin vermiyor. Hatta İngiltere dediğim gibi maaşlara bile rezerv koymuş. Yani limit koymuş. Toplu para şu kadardan fazla olamaz, bir defaya mahsus. Yıllık
güzel.
Para şu kadardan, gördüm ben evrakı gördüm, İngiliz evrakını. Yapamazsınız diyor şeye, Nizam'a. Enteresan. Nizam'ın milyonları, milyarları var o zaman. Dünyanın en zengin adamı deniyor. Kızları aldı gittiler Haydarabad'a. Şimdi Dürüşehvar Sultan çok temkinli ve tedbirli konuşurdu ama anlaşılıyor ki orada çok sıkıntı çektiler. Bir kere iklim tamamen farklı bir iklim. Hiç bunların yaşayabileceği bir iklim değil. Bir de Hindistan mesela bir Türk kızı Suriye'de yaşayabilir. Hatta Arabistan'da bile yaşayabilir. Ama Hindistan bambaşka bir kültür. Çok sıkıntı çekmişler. Çok. Bunu Nilüfer Hanım Sultan sonra kocasından ayrıldığı için anlattı. Dürüşevara ayrılmadı ölene kadar. Kocası o kadar kötüydü ki babası bile onu evlatlıktan reddetti. Bütün haklarını torununa devretti. Geçen sene vefat etti. Bereket. Yani oğlu baktı ki oğlu hiç hayır yok. Dürüşevar sen benim gelinimsin dedi. Hatta
oğlunu reddetti, torununu kabul etti.
Hatta Nilüfer Hanım Sultan diyordu ki bana küçük Dürüşevar Sultan'a büyük diye hitap ederdi. Yani bir de böyle aşağılama da var. Ne kadar şey merhamet gösterse de bir aşağılama var. Büyük dermiş Dürüşevar'ı kastediyor. Küçük dersin Nilüfer'i kastediyor. Yani doğru mübalağa olabilir ama doğruysa bile bu çok üzücü bir şey. Dürüşevar Sultan ikinci sürgünü de orada yedi. 48'de İngiliz Hindistan bağımsızlığını ilanınca Haydarabad'ın muhtariyeti kaldırıldı. Haydarabad ailesi orayı terk etmek zorunda kaldılar. Dürüşevar İngiltere, Londra'ya yerleşti. Sonra Hindistan hükümeti taht üzerindeki haklarından vazgeçmek şartıyla Hindistan'a dönebilmelerine ve mülklerinin çok azını kullanabilmelerine izin verdi. Dürüşevar Sultan arada Hindistan'a gider, arada İngiltere'ye gider. Londra'da Haydarabad Palace diye Haydarabad'ın elçiliği olan yer onlara tahsis. Orada yaşadı. İki tane oğlu vardı. Oğulları da enteresan şahsiyetlerdi. Kötü değillerdi oğulları. Annelerinin şeyi vardı onlarda.
Etkisi
vardı. Türk kızlarla evlendiler. Türk kültürü. İkincisi Ömer Faruk Efendi'nin kızları. Yani Sabiha Sultan, Sultan Vahidettin'in kızı Ömer Faruk Efendi, Abdülmelik. Onların kızları Neslişah, Hanzade ve Necla. Bunlar üçü birer Mısır prensiyle evlendi. Babaları yaşında. Prensler kötü insanlar değillerdi. Çok iyi insanlardı. Ama babaları yaşındaydı. Aynı sorumluluk duygusuyla. Ben hatta Neslişah Sultan'a sordum. Siz babanız yaşındaki biriyle evlenmeyi niçin kabul ettiniz? Dedi ki evlenmek mecburiyetindeydim. Zaten o zaman kızlara soran yoktu dedi. Hem evlenmek mecburiyetindeydim.
Farkında onun.
Yani hem fakirdik hem Müslüman biriyle evlenmem lazımdı. Hem de prens bu. Bizi himaye eder ailemizi. Hem de o zaman kızlara sorulmazdı. Babam öyle uygun gördü dedi. Ömer Faruk Efendi diktatörmüş. Bunlar çok güzel sizin dediğiniz gibi magazin mecmualarının paylaşamadığı insanlardı. Asaletleriyle, soyluluklarıyla Türkiye'ye geldi gittiler. Çünkü diplomat oldukları için kalkmadan evvel geldi gittiler. Kalkınca da tamamen Türkiye'ye döndüler ve yine Türk kamuoyunun gözdesi olmaya devam ettiler.
Çok teşekkür ediyorum bugün için.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.